Merhaba, iyi günler, iyi haftalar. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in geçen hafta söyledikleri gündemde çok etkili oldu. Hala konuşuluyor, tartışılıyor. Daha da konuşulacağı benziyor. Suat Toktaş'a Halk TV'de yayında söyledi. Ne dedi? Ben Cumhurbaşkanı adayı değilim, Başbakan adayı olacağım dedi açık ve net bir şekilde. Biz kendisiyle burada yaptığımız yayında bayağı bir zaman oluyor. O zaman Akşener adaylık ısrarım olmayacak demişti ve benzeri tutumu sürdürdü. Daha önceki seçimde aday olduğu için yeniden adayı olup olmayacağı bir soru işareti olarak ortada duruyordu. Partisinden bazı kişiler de değişik şekillerde Akşener'in Cumhurbaşkanı adayı olması gerektiğini söylüyorlardı. Ama o olayı bitirdi ve kendisinin Cumhurbaşkanı adayı olmayacağını söyledi. Ve de Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday profili anlatımına katılıyorum dedi. Dolayısıyla buradan İyi Parti dışında CHP'nin göstereceği bir aday, bu Kemal Kılıçdaroğlu mu olur, Mansur Yavaş mı olur, Ekrem İmamoğlu mu olur, yoksa bambaşka birisi mi olur? O belli değil ama Meral Akşener burada bu ittifakın lokomotifi olan CHP'ye Cumhurbaşkanlığı adaylığını bırakmış gözüküyor. Şimdi bu sözleri aslında birçok açıdan önemli ve birçok açıdan Meral Akşener'in siyaseten nasıl etkili hamleler yapabildiğini bize gösteriyor. Öncelikle bir kere CHP ile arasında hiçbir sorun olmadığını, ittifakın iyi gittiğini söylüyor. Yani diyor ki Kılıçdaroğlu'nun dediğine katılıyorum, onun profiline katılıyorum, bu seçimi beraber alacağız diyor. Ve bir kere ittifak konusunda çok net bir duruş sergiliyor. İttifakla ilgili ittifakı bırakır mı, eder mi, Cumhur İttifakı'na geçer mi ki o çoktan kapanmış gibiydi ama yine de belli olmaz tabii. Bir diğer olay da tabii üçüncü bir ittifak söz konusu olur mu? Gelecek İyi Parti, Saadet Partisi, Demokrat Parti'nin olduğu, sağ partilerin olduğu yani CHP'nin ve HDP'nin dışlandığı onu da kapatıyor. Öncelikle birincisi Kılıçdaroğlu'yla birlikte hareket edeceklerini ve burada bir sorun olmadığını net bir şekilde koyuyor. İkinci olarak parlamenter sistem ya da yeni tabirle güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçme kararlılığını gösteriyor. Bu konuda hiçbir tereddüt yok. Bunu zaten biliyorduk ama burada öyle bir üslupla söylüyor ki zaten bu kesin olacak şeklinde söylüyor. Hani kazanırsak olur falan havasında değil. Zaten bu olacakmış gibi güçlendirilmiş parlamenter sistemin artık Türkiye'nin kaderi olduğunu ve kendisinin de bunun en önemli taşıyıcılarından olduğunu bize söylüyor. Ama en önemlisi de o güçlendirilmiş parlamenter sistemde ülkeyi yönetecek kişinin kendisi olacağını, aday olacağım diyor ama buna talip. Yani yeni Türkiye'nin ya da yepyeni Türkiye'nin bir anlamıyla da eskiye bir şekilde dönmüş ama yepyeni bir hal almış Türkiye'nin yönetimine talip. Çok açık ve net bir şekilde önümüzdeki dönemde yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçiminde bir anlamda bu Cumhurbaşkanlığı sembolik olacağını, onun ülkeyi güçlendirilmiş parlamenter sisteme taşıyacağını, ondan sonra esas olayın söz konusu olacağını yeni parlamenter sistemde ve kendisinin orada başbakan adayı olacağını söylüyor. Şimdi burada bir tartışma var. Şöyle bir tartışma var. Şimdi birileri başbakanlığın, Cumhurbaşkanı'nın Millet İttifakı'nın içinden ya da çevresinden birileri Cumhurbaşkanı seçilen kişinin başbakan olarak yeni sistemde yola devam etmelerini önerdiler diye biliyorum. Çok yüksek sesli olmadı ama bunu düşünenler var. Yani bir Cumhurbaşkanı adayı diyelim ki Ekrem İmamoğlu girdi, kazandı, ülkeyi parlamenter sisteme taşıdı ve kendisi başbakan olacak ve birisi o parlamentoda yeni bir daha sembolik bir cumhurbaşkanı seçecek. Böyle bir seçenek gündeme geldi. Bunu tam anlamıyla kenara atmış oluyor. Bir diğer seçenek tabii ki yeni cumhurbaşkanının ülkeyi yeni mecliste, ülkeyi parlamenter sisteme, güçlendirilmiş parlamenter sisteme taşımasından sonra hızlı bir şekilde yapılacak seçimde, seçimin sonucunda yeni kabinenin şekillenmesi. Birinci partiye cumhurbaşkanının başbakanlık görevini vermesi, onun kabineyi kurması halinde kurması, yoksa ikinci sıra vesaire, eski sistem herhalde böyle bir şey olur. Bir diğer husus da bu seçilmiş parlamentonun ve bu seçilmiş cumhurbaşkanının ülkeyi parlamenter sisteme taşıdıktan sonra seçim yapmadan başbakanı da çıkartması. Burada Akşener'in söylediklerinde benim gördüğüm kadarıyla bu konu biraz muğlak. Sanki böyle bir seçeneğe kapı aralamış. Yani diyelim ki Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı oldu ve seçildi. Ve Millet İttifakı seçimden çok güçlü çıktı. Mecliste de çoğunluğu elde etti. Ülke Cumhurbaşkanı Kılıçdaroğlu'nun liderliğinde parlamenter sisteme geçiyor ve geçer geçmez de Meral Akşener hiç seçim yapılmadan Cumhurbaşkanı tarafından başbakan olarak atanıyor. Böyle bir senaryonun da bir şekilde gündemde olabileceği kanısındayım. Bunu bir yere not etmekte yarar var. Tabii bunların hepsi yeni başlayan tartışmalar, önümüzdeki günlerde gelişecek olan tartışmalar. Şimdi burada bir başarı öyküsü var. Meral Akşener inişli çıkışlı oldu. MHP'den ayrıldığı andan itibaren ve İyi Parti kurduktan sonra, hatta bir ara genel başkanlıktan da istifa etti. Birkaç saatlik olay Afyon'du yanılmıyorsam, oradaki toplantıda. Sonra çağırdılar toplantıda kalanlar, geri çağırdılar ve onun talepleri kabul edildi ve kaldığı yerden devam etti. Ayrılanlar oldu, kendisine bir nevi savaş açanlar oldu partisinin içerisinden. Partisine yönelik iktidardan kaynaklı saldırılar oldu. Kimi zaman kendisine yönelik saldırılar oldu, fiziki saldırılar. Evine ya da Rize'de olduğu gibi saldırılar da oldu. Ayrılanlar, şunlar, bunlar, bütün bu tartışmalara rağmen Meral Akşener bayağı istikrarlı bir şekilde gücünü arttırıyor. Partisinin ve kendisinin gücünü arttırıyor. Açıkçası İyi Parti'de Meral Akşener bayağı bir damgasını basmış durumda. İyi Parti ile Meral Akşener'in adı özdeşleşmiş durumda. Bu iyi bir şey midir, kötü bir şey midir? Başlangıç olarak iyi bir şey olabilir. Başlangıç olarak İyi Parti'nin ilk yıllarında içindeki bir yıl sorunla ortaya çıkması bir takım sakıncalar doğurabilir kendileri açısından. Ama orta ve uzun vadede burada çok ciddi sorunlar da doğabilir. AKP örneği önümüzde. AKP'de ilk kuruluşunda çok ciddi bir kolektif liderlik olsa da Erdoğan'ın bir nevi dokunulmaz hali zamanla ülkeyi bir tek adamlığa ve partiyi ve ülkeyi tek adamlığa taşımıştı ve bu hem partiyi hem de ülkeyi bayağı ciddi bir şekilde felç etmişti. Meral Akşener'in de ülkeyi tek kadınlığa taşıması ve partisini taşıması ihtimalini bugünün bir meselesi olmamakla birlikte ileride olabileceğini düşünmek lazım. Şu anda yapılan kamuoyu yoklamalarında, birbirinden farklı kamuoyu yoklamalarında gücünü istikrarlı bir şekilde arttıran tek partinin İyi Parti olduğunu görüyoruz. Bu çok önemli bir not. HDP mesela gücünü büyük ölçüde koruyor gözüküyor. MHP'de bir azalma var. CHP çok arttırabilmiş gibi gözükmüyor. O da gücünü koruyor gibi. Baktığımız zaman yükselen güç İyi Parti. Yeni partiler ise, Gelecek ve Deva Partileri ise, bunlara Memleket ve Değişim Hareketi'ni de eklemek lazım. Sarıgül'ün partisini de eklemek lazım. Bunların çok güçlü bir şekilde en azından şu ana kadar yapılan kamuoyu yoklamalarında ortaya çıktıklarını görmüyoruz. Bu özellikle vurgulamak lazım. Burada merkez sağın liderliği meselesi. İlk başta İyi Parti merkez sağın liderliği için çıkmadı. İlk başta İyi Parti MHP'den dışlanmanın sonucunda bir tepki hareketi olarak ortaya çıktı ve bir MHP'ye, Bahçeli MHP'sine alternatif olarak çıktı. İlk anda öyle çıktı. Ve ayrılan bütün genel başkan adayları birlikte hareket ettiler vesaire. Ama sonra, kısa bir süre sonra olay merkez sağın liderliğine döndü. Yani sanki Meral Akşener MHP'den değil de artık çok etkisi kalmamış, hala var mı? Belki de o hatta vardır. Bir zamanların Doğru Yol Partisi'nden ayrılmış ve Doğru Yol'a alternatif üretiyormuş gibi yaptı. Kendi eski günlerini çağrıştıran, ki eski günlerinde de Doğru Yol Partisi'ndeyken de o kadar merkez siyasetçisi görünümünde değildi. Doğru Yol Partisi'nin daha milliyetçi kanadının isimlerinden olarak dikkat çekiyordu. Şimdi merkez sağın lideri olma iddiası, merkez sağın ana partisi olma iddiasıyla öne çıktı ve bunu başarabildiği oranda desteğini arttırıyor. Burada tabii çok önemli bir noktaya düşmek lazım. Ali Babacan'ın Deva Partisi burada İyi Parti'nin önünde çok ciddi bir engel olabilirdi. Hala olabilir. İyi Parti'nin merkez sağ iddiasına karşı onunla rekabet edebilecek parti Deva Partisi olabilirdi. İlk başlarda da öyle bir görüntü ortaya çıktı ama sonra Deva Partisi'nde ilginç bir şekilde bir duraksama oldu ve son dönemde baktık ki daha merkezden oy toplamak yerine AKP'den oy koparma telaşı öne çıktı. Şimdi de onu tekrar toparlamaya çalışıyor ama Deva Partisi anladığım kadarıyla İyi Parti'nin merkezi tutma başarısından çok ciddi bir şekilde tedirgin olup kendi kimliğini oluşturamadan bir bocalama içerisine girdi ve bu da İyi Parti'nin önemini, ilgisini arttırıyor. Şu haliyle bakıldığı zaman Akşener gerçekten başarılı bir profil çiziyor. Cumhur İttifakı'na kapısını kapatmış durumda ama bunu yaparken Erdoğan'a karşı ve iktidardakilere karşı çok sert, saldırgan bir dil benimsemiyor. Rövanşist bir takım çıkışlar yapmıyor. Daha sade bir şey yapıyor. Ve en önemlisi siyaseti sokağa taşıyor. Ülkeyi dolaşıyor. Tek tek insanlarla konuşuyor, ediyor. Ve bu arada da kendisine sunulan az sayıdaki medya imkanını ciddi bir şekilde çok iyi değerlendirmesini biliyor. En son verdiğim örnekte Halk TV'deki yayında söyledikleri insanların bir şekilde bayağı gündemine girebiliyor. Bu anlamıyla İyi Parti gerçekten ve Meral Akşener gerçekten çok başarılı. Bu yayını yapmaya karar verdiğimde İrfan Aktan'ın yazısını okumamıştım. Gazete Duvar'daki yazısını. O da Akşener'in Taht Oyunları Continues diye bir yazı yazmış. Birçok konuda benim söylediklerime benzer şeyler söylüyor. Ama ötesinde şöyle bir perspektifi var. Devletin yeni sahibi olarak Meral Akşener tercih edilebilir. Yani burada devleti bir özne olarak görme hali var. Erdoğan'dan sonra ülkeyi kimin yöneteceği, devleti kimin yöneteceği konusunda Meral Akşener'in daha devlet geleneği içerisinde daha fazla tercih edileceğini düşünüyor. Bu anlaşılır bir şey. Devletin içerisinden gelmiş, sağın içerisinden gelmiş birisinin herhalde Kılıçdaroğlu ya da başka CHP'den başkaları yerine tercih edileceğini anlamak mümkün. Ve bu anlamıyla da şu andaki sistemden bir yumuşak geçiş pekala söz konusu olabilir. Ama ortada çok ciddi bir soru var. Meral Akşener Cumhurbaşkanı adayı olmayacağını söylüyor ve bir arada geçiş süreci olacağını anlıyoruz. Bu geçiş sürecinin tabii ki burada Millet İttifakı'nın adayını kazandığını varsayarak söylüyoruz. Bu geçiş sürecinin nasıl yaşanacağı başlı başına çok önemli olacak. Yeni sistemin nasıl şekilleneceği de çok önemli olacak. Her ne kadar herkes güçlendirilmiş parlamenter sistem dese de bunun detayları konusunda şu anda bir takım çalışmalar yapıyor Millet İttifakı'nın bileşenleri diyelim. Ama yine de bunların nasıl şekilleneceği vesaire, anayasa değiştirilebilecek mi, nasıl değiştirilecek, bütün bu süreçte neler olacağı meselesi hala muallakta. Dolayısıyla her ne kadar geçiş sürecinden sonra Cumhurbaşkanı'nın durumu sembolik olacaksa da, o süreçte Cumhurbaşkanı'nın kim olacağı başlı başına çok önemli olacak. Yani parlamenter sisteme geçtikten sonra sembolik olacak olan bir ismi baştan itibaren sembolik olduğunu düşünmemek lazım. Cumhurbaşkanı'nın şu anda Erdoğan tarafından kullanılan sonsuz yetkileri bu arada da, bu süreçte de o Cumhurbaşkanı tarafından kullanılacak. Hangisini ne kadar kullanır, ne yapar onu bilmiyoruz ama sonuçta o geçiş süreci Türkiye için çok hayati bir süreç olacak. Bunu hiç yabana atmamak lazım. Burada ismin kim olacağı meselesinde Meral Akşener topu CHP'ye atmış durumda. Normal şartlarda şöyle bir şey olacaktı. Genellikle daha o aşamada değiliz. Otururuz masada, konuşuruz, isimleri ele alırız diye bir yaklaşım vardı. CHP bunu dile getiriyor daha çok. Ama Kılıçdaroğlu kendisinin de pekala aday olabileceğini söyledikten sonra bunu söylüyordu. Şimdi Meral Akşener ben yokum dediği andan itibaren masadan kalkmış mı oluyor, ona çok emin değilim. Yani ben yokum, siz istediğinizi saptayın, ben desteklerim mi diyor, yoksa ben yokum diyor ama yine de Millet İttifakı'nı kimler oluşturacaksa orada bir tartışmanın içerisine girecek mi? Mesela Meral Akşener Ekrem İmamoğlu'nun adaylığına nasıl bakıyor? Ya da Mansur Yavaş'ın adaylığına nasıl bakıyor? Anladığım kadarıyla Kılıçdaroğlu'nun adaylığına çok itiraz etmiyor. Fakat Kılıçdaroğlu'nun aday tercihinde en iyi isim olup olmadığı tartışması var. Son günlerde sağda solda yazılar da var biliyorsunuz. Kılıçdaroğlu kesin kaybeder diyenler de var. Ama Meral Akşener'in öyle bakmadığını anlıyoruz ama bu süreçte adayın kim olacağının belirlenme sürecinde bir şekilde o süreçlere dahil olacak mı? O da bir soru işareti. Şimdi kendisi bir duruş sergileyerek bir takım olaylara kesin, açık ve net cevap vermiş oldu. Bunu bir yere not etmek lazım. Kendi gücünü göstermiş oldu. Bunu da not etmek lazım. Ama bu süreçte tamam siz Cumhurbaşkanı adayını seçin, ben o ileride yapılacak olan seçimde ya da parlamenter sisteme geçildiği dönemin başbakanlığı için ülkeyi dolaşıyorum, görüşlerimi geliştiriyorum vesaire, bunu mu yapacak? Çok ona emin değilim. Bir şekilde işin içerisinde olması gerekecek. Birlikte fotoğraf vermeleri gerekecek. Hala o fotoğraf yok ortada biliyorsunuz. Kılıçdaroğlu'yla Meral Akşener birlikte fotoğrafları var. Ama diğerlerinin kimse onlar. Henüz ortada olmadığını görüyoruz. Millet İttifakı'nın böyle bir meselesi var. Ama açıkçası şu haliyle bile Millet İttifakı'nın şu haliyle, yani CHP artı İYİ Parti'den ibaret bir Millet İttifakı'nın da çok etkili olduğunu, pekala diğerleri olmadan da bütün bu iddialarını seçim sandığında hayata geçirebileceğini düşünüyorum. Bunu söylerken tabii ki HDP faktörünü de işin içerisine katıyorum. HDP'nin bugün açıkladığı tutum belgesi, her ne kadar ittifak arayışı içerisinde değiliz deseler de bir şekilde önümüzdeki süreçte orada tutum belgesi, ki bu konuda ayrı bir yayın yapabilirim ya da çarşamba günü adını koyalım da bunu konuşacağız uzun uzun, onu da şimdiden söyleyeyim. Ama bu haliyle bu tutum belgesiyle HDP'nin Millet İttifakı'nın adayını en azından belki ilk turda olmasa bile ikinci turda desteklemesini çok güçlü bir seçenek olduğunu görüyoruz. Şunu söylemek istiyorum. Kılıçdaroğlu ilginç bir performans sergiliyor. Kendi partisinin oylarını arttıramasa bile muhalefetin oylarını arttırma, diğer partilerin oylarını arttırma konusunda başarılı bir performans sergiliyor. En son HDP konusundaki tutumuyla da gündemi çok ciddi bir şekilde değiştirmeyi başardı. Meral Akşener sokak siyaseti yapıyor, duruşuyla Anadolu'ya giderek ama gücünü göstererek merkez sağın liderliğini oynuyor. Bu iki parti çok etkili bir şekilde eğer aralarında çok ciddi arızalar çıkmazsa gerek kendi aralarında ki çıkacağını sanmıyorum ama her iki partinin içinden veya da etrafından bir şeyler çıkartılmak istenebilir. Bu noktada da ilginç bir şey oldu tabii ki. Muharrem İnce ve Ümit Özdağ ayrılarak partiyi içeriden bir şekilde soruna taşıma imkanlarını da yok ettiler. Yani eğer bu partilerin kurulmasını gerek Ümit Özdağ'ın gerekse Muharrem İnce'nin partilerinin kurulmasını eğer Erdoğan ve Bahçeli desteklemiş ya da istemişlerse en azından destek olduğunu sanmıyorum doğrudan ama iyi oluyor kopsunlar ayrı parti kursunlar demişlerse bence yanlış yaptılar. Şu haliyle ayrılmış olan bu iki parti yani Muharrem İnce ve Ümit Özdağ CHP'yi ve İyi Parti'yi zayıflatmak bir yana tam tersine daha da güçlendiriyor ya da ileride çıkabilecek, içeride çıkabilecek krizleri ortadan kaldırmış durumdalar. Evet, Meral Akşener birçok faktör burada etkili oldu. MHP'nin, Bahçeli'nin Erdoğan'la kayıtsız şartsız bir ittifak yapması, birçok konuda Erdoğan'dan daha fazla bir şekilde bazı kritik konularda ona destek vermesi, onun önünü açmaya çalışması bir kere milliyetçi kanattaki kafa karışıklığını İyi Parti lehine geliştirdi. Bir diğer husus, Deva Partisi'nin ilk başta yakaladığını sandığımız ya da kendilerini de sandığı o havayı muhafaza edememesiyle beraber merkez sağın liderliği konusunda önleri bayağı bir açık oldu. Bir diğer husus da tabii sokakta siyaset yaparak, doğrudan insanlarla temasla siyaset yaparak, meclis kürsüsüne, grup toplantılarına toplumun farklı kesimlerinden insanları çıkartıp onları konuşturarak bir şekilde insanlara dokunan bir siyaset yapmasıyla İyi Parti bayağı bir ilerledi diyelim. Şu anda şöyle bir sorunu var İyi Parti'nin. Birçok sorunu var tabii de. En öne çıkan sorunlardan birisi bence tamam iktidara gelse, başbakan olsa ülkeyi nasıl yönetecek, kiminle yönetecek sorusu var. Bu konuda da özellikle ekonomi alanında Meral Akşener'in önümüzdeki günlerde çok ciddi bir takım açılımlar yapacağını duyuyorum, biliyorum. O andan itibaren de o zaman daha fazla kendini başbakanlığa hazırlayan bir Meral Akşener karşımıza çıkacak diye düşünüyorum. Evet, söyleyeceklerim bu kadar. İyi günler.
Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Medyascope, 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun. Bu yolculukta bize Patreon veya YouTube'un katıl butonu üzerinden katkıda bulunabilirsiniz. Destek verin, sizinle güçlenelim.